Kontrgerilla Örgütlenmesi 2, Ferit İlsever, Kaynak Yayınları 1. Basım, Kasım 2009. Bu kitap 416 sayfadır. 6 nokta kayıt stüdyosunda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 21 Ekim 2011. Okuyan Ayal Gökçe. Bu kitabımızda 1. ciltte incelenen ABD Derin Devleti'nin kontrgerilla teorisinin yarım yüzyıllık Türkiye pratiğinde nasıl uygulandığını somut olarak göreceksiniz. İkinci cildin temel konusu Gladio'nun örgütlenmesidir. Yazar bunu ülkemizin 1950'lerden beri yaşadığı olayları inceleyerek dönem dönem göstermiştir. Aynı zamanda bu süreç İşçi Partisi'nin ABD Derin Devleti'ne karşı 40 yıldır sürdürdüğü mücadeleyi de özetlemektedir. Kitapta Gladio'nun siyasi, askeri ve yarı askeri örgütlenmesi her dönem için ayrı ayrı ortaya konulmaktadır. Gladio'nun başta MHP olmak üzere siyasi partilerde ve Türk Milli Devleti'nin kumanda merkezlerinde örgütlenme çabaları kitabın incelediği başlıca konular arasındadır. Kontrgerilla 2, Gladio'nun yarım yüzyıllık küçük Amerika sürecindeki örgütlenmesini ortaya koyan tek kitaptır. Ön söz. Bu cildimizde kitabımızın birinci cildinde ele aldığımız ABD Derin Devleti'nin kontrgerilla teorisinin yarım yüzyıllık Türkiye pratiğinde nasıl uygulandığını somut olarak göreceksiniz. İkinci cildin temel konusu Gladio'nun örgütlenmesidir. Bunu ülkemizin 1950'lerden beri yaşadığı olayları inceleyerek dönem dönem göstermeye çalıştık. Daha doğrusu İşçi Partisi'nin ABD Derin Devleti'ne karşı 40 yıldır sürdürdüğü mücadeleyi bu cildimize özetle taşıdık. Gladio'nun siyasi, askeri ve yarı askeri örgütlenmesini her dönem için ayrı ayrı ortaya koyduk. Yine Gladio'nun başta MHP olmak üzere siyasi partilerde ve Türk Milli Devleti'nin kumanda merkezlerinde örgütlenme çabalarını gözler önüne serdik. Bu cildimizde Gladio'nun yarım yüzyıllık küçük Amerika sürecindeki örgütlenmesini ele aldık. Kitabın sonunda ise Kontrgerilla yayınımızda adı geçen isimleri kısa bilgilerle sıraladık. Bu kitap, Türkiye'nin yarım yüzyıllık tarihini ve bu dönem içindeki bütün siyasi güçlerin rollerini ortaya koymak amacıyla yazılmadı. Üç ciltli kitabımızda sadece ülkemizdeki Amerikancı diktanın teori ve pratiğini inceliyoruz. Dolayısıyla kaçınılmaz olarak Türkiye'de Kemalist devrimin tasfiye sürecinin ve Cumhuriyet iktidarının yerini Amerikancı iktidarların nasıl aldığını anlatıyoruz. Bundan sonraki üçüncü ve son cildimizde ise bu süreci belirleyen Gladio'nun yarım yüzyıllık karanlık faaliyetini gözler önüne seriyoruz. 1. Bölüm 1950-1960 ABD'nin Türkiye'ye hakim olması, kontrgerillanın temellerinin atılması. Atatürk devriminden geri dönüş. ABD'nin Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine attığı atom bombalarından sonra 10 Ağustos 1945'te 2. Dünya Savaşı sona erdi. Almanya yenildi. ABD, İngiltere ve Sovyetler Birliği savaştan zaferle çıktılar. Ancak Avrupa büyük yıkıma uğramıştı. ABD savaştan çok az kayıpla çıkmış, yükselen bir emperyalist olarak yıldızı parlıyordu. ABD'yi dünya hakimiyetini gerçekleştirmek amacıyla harekete geçti. Bunun için Sovyetler Birliği'ni kuşatacak, Avrupa'yı ve 3. Dünya'yı denetim altına alacaktı. Amerikan emperyalizmi, Sovyet yayılmacılığıyla ve komünizme mücadele sloganlarıyla ülkeleri tek tek teslim almaya başladı. Kuzey Atlantik Paktı, NATO, 4 Nisan 1949'da bu amaçla kuruldu. ABD, NATO aracılığıyla bir yandan ileriden savunma adını verdikleri stratejiyle Sovyetler Birliği'ni Türkiye üzerinden kuşatacak, diğer yandan NATO ülkelerini teslim alacaktı. Böylece Sovyetler Birliği'nin yıkıldığı 90'lı yıllara kadar sürecek bir soğuk savaş dönemi başlıyordu. ABD Başkanı Harry Truman, 12 Mart 1947 günü Kongre'de yaptığı konuşmada Türkiye ve Yunanistan'ın Sovyet tehdidi altında bulunduğu bahanesiyle bu iki ülkeye ekonomik ve askeri yardım yapılmasını istedi. Truman, bu tarihi konuşmasında Soğuk Savaş'ın ham madde kaynaklarının bol olduğu, stratejik önemi büyük olan Orta Doğu'da geçeceğini de vurguladı. Orta Doğu'daki düzenin kurulması için Türkiye ve Yunanistan'ın komünizmden uzak tutulmasını istedi. Kongre, Truman doktrinini kabul etti. İlk adımda Türkiye ve Yunanistan'a 400 milyon dolar verilmesi kararlaştırıldı. 12 Temmuz 1947'de Türkiye ve Amerikan heyetleri arasında ilk anlaşma imzalandı. Aynı dönemde ABD heyeti Yunanistan'da da benzer bir anlaşmayı gerçekleştirdi. Yunanistan'a ABD dolarının yanı sıra Amerikalı askeri uzmanlar da doluştu. Yunanistan'da üstünlük kurmuş olan sol hareket ezildi. Yunanistan, ABD çizgisine oturtularak Sovyetler Birliği'ne karşı konumlandırıldı. 4 Temmuz 1948'de Avrupa ülkelerini teslim almak amacıyla ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ın adıyla anılan Marshall Planı uygulamaya konuldu. Bu planın gerekçesini de 2. Dünya Savaşı'nda yıkıma uğramış Avrupa ülkelerini ekonomik yardım olarak açıkladılar. 1948'de ilk kez 16 kişilik bir Türk subay grubu gayri nizami harp eğitimi için ABD'ye gönderildi. Bu grup içinde Yüzbaşı Alparslan Türkeş de bulunuyordu. Bu yıllarda ABD'de stratejik müdahale birlikleri kurulmuş ve milli kurtuluş savaşlarını bastırmak için kontrgerilla eğitimine başlanmıştı. Truman doktrini ile onun gereği olan bu askeri ilişkiler Türkiye'nin Atatürk devriminden ve bağımsızlığından vazgeçmesinin ilk adımları oldu. Türkiye böylece karşı devrim rotasına girecek, adım adım bağımsızlık ve egemenliğini yitirecekti. Türkiye bu süreçte Sovyetler Birliği tehdidi yalanıyla teslim alınmaya çalışıldı. ABD'nin psikolojik savaş tezgahlarında imal edilmiş Sovyetler Birliği Türkiye'den Kars'ı Ardahan'ı istiyor yalanı çok sömürüldü. ABD antikomünizmin kara bayrağını yükseltirken ırkçı Türkçüleri yanında buldu. Irkçı Türkçüler 1941'de Hitler'in orduları Sovyetler Birliği'ne saldırdığında Türkiye hükümetinin Almanya'nın yanında savaşa girmesi için seslerini yükselttiler. Ancak Cumhurbaşkanı İnönü izlediği denge politikasıyla Türkiye'yi savaşın dışında tuttu. Alman ordularının 1942'de Stalingrad önünde yenilgiye uğramasından sonra hükümet İngiltere ve müttefiklerine daha yakın bir tavır sergilemeye başladı. Nisan 1944'te Ankara'da Nihal Atsız'a destek amacıyla antikomünist eylem yapan, işlerinde Alparslan Türkeş'in de bulunduğu Türkçülerden 23'ü tutuklandı. Savaştan sonra ABD'nin antikomünizme sarılmasıyla birlikte ırkçı Türkçüler de ABD rotasına girdiler. 31 Mart 1947'de Yargıtay, Turancılık davasına verilen mahkumiyet kararlarını bozdu. Sanıkların hepsi beraat etti. Böylece ABD'nin önümüzdeki dönemde antikomünist programlarda kullanacağı özel savaş kadrolarının yolu açılıyordu. Benzer durum Avrupa ülkelerinde de yaşandı. Yargılanmaktan kurtarılmış bazı Nazi artığı subaylar ABD'nin Avrupa'daki özel savaş örgütlerinde görev aldılar. Türkiye, NATO'ya kurulduktan hemen sonra alınmadı. Teslim alıp öyle katacaklardı NATO'ya. Türkiye nasıl teslim alınabilirdi? Başta ABD olmak üzere batılı emperyalistlerin yarım yüzyıldan uzun süredir Türkiye üzerinde oynadıkları oyunların biricik hedefi budur. Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış ilkesi yıkılmadan bu hedefe ulaşılamaz. Bunun için ise 1. TSK'nın milli savunma planları yerine ABD'nin, NATO'nun çıkarları konulmalıdır. Örneğin, milli ordunun vatan savunması, topyekün savaş ilkeleri yerini İleriden savunma, kontrgerilla harbi gibi kavramlara bırakmalıdır. 2. Milli savunma sanayimizin ürünü olan milli silah ve teçhizat politikamız yerini ABD'ye bağımlı silah sistemlerine bırakmalıdır. 3. Türk ordusunun Atatürkçü milli eğitim politikaları yerini NATO kurallarına, NATO eğitimine bırakmalıdır. Hepsinden önemlisi, bütün NATO ülkelerinde olduğu gibi Türk devleti, Türk ordusunun beynine yerleştirilmiş Süper NATO örgütüyle denetim altında tutulmalıdır. Bunun için de vazgeçilmez koşul Türkiye'yi içeriden kuşatarak iktidara sahip olmaktır. Bu amaçla savaştan hemen sonra Türkiye, ABD'nin denetlediği bir tür çok partili sisteme girdi. Adnan Menderes ve Fuat Köprülü'nün CHP'den ihracı üzerine Celal Bayar da İzmir Milletvekilliğinden istifa etti. 1 Kasım 1945'te Cumhurbaşkanı İnönü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasında tek eksiğimiz hükümet partisinin karşısında başka parti bulunmamasıdır, diyordu. Aynı gün Celal Bayar, parti kuruyoruz açıklamasını yapıyor, 7 Ocak 1946'da ise Demokrat Parti kuruluyordu. Parti başkanı Celal Bayar'dı. 21 Temmuz 1946'da yapılan ilk tek dereceli seçimde CHP 396, DP 61 milletvekili çıkaracaktı. Türkiye savaş sonrasında ABD hegemonyasına teslim olmasıyla birlikte laiklikten de ödünler verilmeye başlandı. 25 Mayıs 1948'de CHP Meclis Grubu'nda İslam İlahiyat Fakültesi kurulması kararlaştırıldı. Kasım 1948'de ise Milli Eğitim Bakanlığı Şubat 1949'dan itibaren isteyenlerin okullarda din dersini takip edebileceklerine karar verdi. 1 Şubat 1949'da ilkokullarda isteğe bağlı olarak din dersi okutulmasına başlandı. Mart 1950'de ise türbelerin Milli Eğitim Bakanlığı'nca hizmete açılabileceği hakkındaki kanun kabul edildi. En önemlisi ise bilimsel, halkçı eğitimin temel kurumları olan köy enstitüleri sınırlanmaya başlandı. İşte bu ortamda Amerikan emperyalizminin, tarikat ve cemaatlerin ağalık, sehlik gibi ortaçağ güçlerinin rüzgarını arkasına alan Demokrat Parti, 14 Mayıs 1950'de yapılan seçimden sonra iktidar oldu. Böylece karşı devrim bir atak yaparak Türkiye'yi içeriden iktidar mevzilerinden kuşatmaya başlıyordu. Milli savunma yerine NATO stratejileri. Türkiye'de Atatürk devriminin yıkılarak ABD derin devletinin Türkiye'nin beynine yerleştirilmesi 50'li yıllarda yaşanan 3 kritik süreçte gerçekleşti. 1. Türkiye'nin ABD saflarında Kore Savaşı'na katılması. 2. İrticai faaliyetin yükselmesi. 3. Kıbrıs'ta 1959 Londra-Zürih anlaşmalarıyla noktalanan kışkırtma ve çatışmalar. Bayar Menderes hükümetinin kurulmasının daha birinci ayında 25 Haziran 1950'de Sovyetler Birliği'nin desteklediği Kuzey Kore birlikleri ABD denetimindeki Güney Kore'ye girdi. Hükümet, Birleşmiş Milletler'in asker gönderme çağrısını emperyalizme yaranmanın ve kendisini NATO'ya kabul ettirmenin fırsatı olarak gördü. Temmuz 1950'de 4500 kişilik bir askeri birliği BM'nin emrine vermeyi kararlaştırdı. CHP Genel Başkanı İnönü, ertesi gün bu kararın partisine bilgi verilmeden alınmasını eleştiriyordu. Türkiye, BM'nin çağrısına katılan ikinci ülke olarak ilk Tugay'ı 21 Eylül 1950'de Kore'ye gönderdi. Böylece dünyada ilk kurtuluş savaşı vermiş Türk ordusu, 30 yıl sonra başka bir ülkenin kurtuluş savaşını bastırmak için Amerikan emperyalistlerinin saflarında savaşa giriyordu. 2 ay sonra Kore'den acı haberler gelmeye başladı. ABD birliklerini koruma görevi yürüten Türk Tugay'ı 27 Kasım 1950'de Kunuri Savaşı'nda 237 ölü, 387 yaralı vermişti. 201 subay ve askerimiz de kayıptı. Daha sonra hükümet Kore'ye 2. Tugay'ı da gönderdi. 28 Kasım 1952'de yola çıkan bu Tugay'ın komutan yardımcısı Albay Derniş Karabelen'di. Karabelen'in ekibinde dikkat çeken bir isim de Binbaşı Faik Türün'dü. Daha sonraki yıllarda kontrgerilla örgütlenmesinde görev alan bu isimler ilk pratiklerini Kore halkının milli kurtuluş mücadelesini bastırma eyleminde yapıyorlardı. Kore'de 28-29 Mayıs 1953 savaşlarında Tugay'ımız 155 askerini daha yitirdi. Türk askerinin Kore'deki haksız savaşta emperyalistlerin jandarması olarak kullanılarak ölmesine tepkiler yükseliyordu. Özellikle sol kökenli aydınların muhalefeti etkili oluyordu. Bayar Menderes hükümeti ABD'ye antikomünizm üzerine verdiği sözlerin uygulanma zamanı geldiğini düşünerek Ekim 1953'te önde gelen solcuları Türkiye Komünist Partisi davası kapsamında tutukladı. Türk askerinin kahramanlıklarını överek aferin diyen batılı emperyalistler 20 Eylül 1951'de mükafat olarak Türkiye'yi NATO'ya kabul ettiler. 3 gün sonra ABD Başkanı Truman, Cumhurbaşkanı Celal Bayar'a gönderdiği mesajda komünizm tehdidine karşı hür dünyanın kalesini inşa etmek için Türkiye ile birlikte çalışmaya hazırız diyordu. 17 Ekim 1951'de Türkiye'nin NATO'ya katılmasıyla ilgili protokol Londra'da imzalandı. 18 Şubat 1952'de Türkiye NATO'ya resmen katılmış oldu. Türkiye böylece 30 yıldır uyguladığı milli savunma planları yerine NATO stratejilerini koyuyordu. Birinci olarak batılı emperyalistler NATO'nun esnek mukabele stratejisine göre Sovyet tehdidine karşı ileriden savunma uygulayacaklardı. Savunma hattı Toroslar'ın güneyinde kurulmalıydı. Bu hat boyunca yapılacak savunma savaşının yanı sıra işgal altındaki bölgelerde de gerilla savaşı uygulanmalıydı. İkinci olarak Sovyetler Birliği'nin dolaylı saldırısı kabul edilen komünizm tehdidine karşı da kontrgerilla savaşı yürütülmeliydi. Gerçekte kontrgerilla uzmanlarının ders olarak okuttukları kitaplarda her türlü bağımsızlık hareketi, hatta ABD'nin hoşuna gitmeyen herhangi bir iktidar bile dolaylı tehdit kabul ediliyordu. Bu amaçla 1959'un Mart ayında yapılan ikili anlaşma ile ABD'ye doğrudan müdahale olanağı tanındı. Bu anlaşmaya göre hükümetlerin ABD'nin sahip olduğu olanakları kısıtlama girişimleri bile dolaylı saldırı kabul ediliyordu. Başbakan Ecevit, 1978'in Şubat ayında düzenlediği basın toplantısında dolaylı savaş kavramı ve bunun sonucu olan kontrgerilla faaliyetleriyle ilgili olarak şöyle diyordu. 1960'dan önce sanırım 1958-1959 yıllarında Dışarıdan kabul ettirilen dolaylı savaş kavramı da bu tür yanlış uygulamalara ve amaç saptırmalarına son derece elverişli bir kavramdır, tehlikeli bir kavramdır. Yani bir ülkenin içinde, hatta ideolojik akımlar dolayısıyla çıkabilecek bir kargaşalığı, bir huzursuzluğu, kökü dışarıda bir dolaylı savaş olarak değerlendirmek ve ona göre savaşta düşmana karşı uygulanabilecek önlemleri, stratejiyi uygulamak. Dolaylı savaş kavramı bu gibi saptırmalara yol açabilecek bir kavramdır ve dediğim gibi 1960 öncesinde Türkiye'ye dışarıdan kabul ettirilmiştir. Öyle sanıyorum ki bu gayri nizami savaş modeli, bu dolaylı savaş varsayımı ile de karşılaştırılarak yine geride bıraktığımız yıllarda ve belirli bunalım dönemlerinde çok sakıncalı ve amacından saptırılmış uygulamalara uğramıştır. Gayri nizami kuvvet kavramı, geçmiş günlerde Türkiye'nin içinde bulunduğu kritik dönemlerde, o yılların bazı sorumlularınca dışa dönük oluşturulmuş ve bu savunma ve savaş modelleri maalesef içe dönük olarak kullanılmıştır. Hürriyet Gazetesi, 4 Şubat 1978. NATO stratejisi özetle 1. Kuzeyden gelecek bir saldırıya karşı gerilla savaşını. 2. Milli Kurtuluş Savaşı'nı ezmek için ise kontrgerilla savaşını içeriyordu. Strateji böyle açıklanıyordu ama gerçekte ABD'nin bir temel hedefi vardı. Süper NATO iktidarını Türk ordusunun beynine yerleştirmek. Böylece Türk devletini denetim altına almak. Kontrgerillanın STK, Seferberlik Tetkik Kurulu ve MAHTA, Milli Amele Hizmet Örgütü, örgütlenmesi. ABD NATO ülkelerini özel savaş yürütecek süper NATO iktidarı ile denetim altına aldı. Bizde özel savaşı yürütecek özel harp dairesi ÖHD 27 Eylül 1952'de Seferberlik Tetkik Kurulu STK adıyla kuruldu. Aslında bu isim altında özel harp dairesi gizlendi. Özel harp örgütlenmesi bir seferberlik hali örgütlenmesi gibi gösterildi. Böylece özel harp dairesinin sivil faaliyeti de bir seferberlik hazırlığı şeklinde perdeleniyordu. Eğitimler bir Sovyet saldırısına karşı savunma hazırlığı diye gizleniyordu. STK, Genelkurmay 2. Başkanlığı'na bağlı bir birim olarak sunuluyordu. Gerçekte ise NATO'nun önce Paris'teki, sonra da Brüksel'deki Müttefik Kuvvetler Komutanlığı karargahına bağlı bir birimdi. Tüm NATO ülkelerindeki özel savaş birimlerinin yönetimi ve eşgüdümü bu karargahtan sağlanıyordu. Karargaha bağlı Gizli Planlama Komitesi, CPC ise özel harp tekniklerinin uygulanmasını ve gerçekleştirilmesini düzenliyordu. Zaten STK'nın kuruluşu da Genelkurmay 2. Başkanlığı'na bağlı bir birimin kuruluşu gibi olmamıştı. Genelkurmay Başkanlığı'na bağlı bir birimin kuruluşu, sadece Genelkurmay Başkanı'nın talimatıyla olurken STK'nın kuruluşu, Milli Savunma Yüksek Kurulu'nun 17 numaralı kararıyla ve bu kararı, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın, Milli Savunma Bakanı'nın, İçişleri Bakanı'nın ve Adalet Bakanı'nın imzalamalarıyla gerçekleşti. NATO ülkelerindeki özel savaş birimleri CIA'nin önderliğinde kuruldu. Birimlerin silah, teçhizat, eğitim ve personel ihtiyaçları ABD tarafından karşılandı. Yeraltı sığınakları ve gizli cephanelikler ABD'li kontrgerilla uzmanlarıyla birlikte saptandı. ÖHD'lerin iki tip elemanı bulunuyordu. Birincisi, gayri nizami harp konusunda eğitilmiş profesyonel askerler, ikincisi de askerle birlikte direnişi örgütleyecek siviller. Bu siviller genelde hücre usulü çalışır, birbirini tanımaz. Çoğu üniversite ve lise öğrenciliği dönemlerinde göreve alınmışlardır. Kayıtlarda isim kullanılmaz, vatansever olarak geçerler. Birbirlerini kod adlarıyla tanırlar. Tıpkı askerlerin eğitimi gibi ÖHD kamplarında özel savaş eğitiminden geçirilirler. ÖHD'nin sivilleri genellikle aşırı sağcı, ırkçı Türkçü ve dinci gruplardan seçiliyordu. İleriki yıllarda kontrgerillanın körüklediği sağ-sol çatışmalarında bu sivillerin de rol üstlendiğine dair kuvvetli kuşku ve iddialar dile getirildi. STK'nın ilk eğitim kampı İzmir Menteş'te açıldı. İkincisi ABD parasıyla kurulan Eridir Dağ Komando Okulu'ydu. Üçüncü olarak da Çankırı Gerilla Okulu açıldı. ABD'li kontrgerilla uzmanları bu kamplarda danışman olarak görev yapıyordu. STK'nın ilk şubeleri 50'li yıllarda İstanbul ve İzmir bölge başkanlıkları olarak açıldı. Daha sonra Çanakkale, Edirne, Samsun, Kars, Konya ve Antalya bölge başkanlıkları da kuruldu. Dairenin en önemli görev alanlarından biri Kıbrıs'tı. STK'da eğitilen subaylar sırayla Kıbrıs'a gönderiliyordu. Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu, Amerikan Askeri Yardım Kuruluşu, JASMAT, ile STK'nın aynı binada çalışmasına karar verdiler. Bu iki birim 1958 başında Ankara'da Zırhlı Birlikler Okulu binasında çalışmaya başladılar. ÖHD yıllarca Amerikalılar tarafından desteklendi. ÖHD'nin personelinin maaşlarına varıncaya kadar tüm masraflarını Amerikalılar karşıladı. Dolayısıyla ÖHD'yi fiilen Amerikalı kontrgerillacılar yönetti. STK'nın daha sonraki adıyla ÖHD'nin içindeki kontrgerillacı ekip bu işleviyle ABD Derin Devleti'nin çekirdeğini aynı zamanda Derin Devleti'nin operasyon merkezini oluşturuyordu. ABD Derin Devleti'nin Türk Milli Devleti'nin tasfiyesi süreci bu çekirdeğin dayatmalarıyla gündeme gelecekti. STK'nın ilk başkanı Kore Savaşları'ndan tanıdığımız Albay Daniş Karabelen'di. Karabelen 6-7 Eylül tarihinden 12 gün önce 25 Ağustos 1955'te görevinden ayrıldı. 28. Tümen Komutan Yardımcılığına atandı. Yerine de yeni komutan atanmadı. Dolayısıyla 6-7 Eylül olayları sırasında STK başsız görünüyordu. Oysa daha sonra ÖHD başkanlarından Sabri 25oğlu 6-7 Eylül'ün muhteşem bir ÖHD örgütlenmesi olduğunu açıklayacaktı. Daniş Karabelen 10 Eylül 1956'da tüm general rütbesiyle yeniden STK'nın başına getirildi. Türkiye'nin 1954 yılında ABD ile imzaladığı askeri kolaylıklar anlaşmasıyla yurdumuzda ilk Amerikan üsleri kuruldu. Daha sonraki yıllarda imzalanan 54 ikili anlaşma ile Amerikan ve NATO üslerinin sayısı 200'ü geçti. Bayar Menderes iktidarı ABD ile bu anlaşmaları meclisten ve halktan gizli imzalamıştı. Bu üslerdeki personeli Sovyetler Birliği'nin kuşatma politikasının parçası olarak uydu haberleşmelerinin dinlenmesi, askeri üslerdeki faaliyetin gözlemlenmesi ve izlenmesi, hava fotoğraflarının çekilmesi ve Sovyetler Birliği'nde her türlü casusluk faaliyetlerinin örgütlenmesi görevleri verilmişti. Üslerin işlevi 1958'deki Lübnan olayları sırasında açıkça ortaya çıktı. ABD 1958 yılında Lübnan'a müdahale etti. Bu yıllarda milli kurtuluş mücadelelerini bastırmak için ABD ordusunda stratejik müdahale birlikleri kurulmuş ve Amerikan üslerindeki askeri personelin bir kısmı bu amaçla eğitilmişti. ABD'nin Lübnan'a müdahalelerinde Adana'daki İncelik üssü kullanıldı. Bu üsteki eğitim görmüş askerleriyle birlikte on binlerce deniz piyadesi Lübnan topraklarına aktarıldı. ABD yine aynı yıl Irak'ta Nuri Said hükümetinin devrilmesi üzerine bu ülkeye Türkiye üzerinden baskılarda bulundu. Özel savaşın en önemli gereksinimlerinden biri kuşkusuz istihbarattı. Milli Amale Hizmet Örgütü, MAH, en güçlü ve deneyimli istihbarat örgütüydü. MAH, 1 Ağustos 1941'de göreve gelen Naci Perkel'in başkanlığında milli istihbarat gereksinimlerini karşılıyordu. Özel Harp Birimi ve CIA, MAH'a el attılar. 3 Eylül 1953'te Adnan Menderes, uyumlu çalışmadığı gerekçesiyle Perkel'i görevden aldı. Yerine tüm General Behçet Türkmen'i atadı. Behçet Türkmen dönemi, MAH'ın tamamen CIA'nin denetimine alındığı dönemdir. MAH, CIA'ya bağlı, onun yerel örgütü gibi çalışmaya başladı. Örgütün ve personelin masrafları CIA tarafından karşılanıyordu. Amerikalı uzmanlar, ÖHD subaylarından sonra MAH personelinin de özel harp eğitiminden geçirmesini istediler. Behçet Türkmen, MAH'ta görevli 4 subayı ABD'ye gönderdi. Bunlar içinde en rütbelisi Türkmen'in ekibinde bulunan Yüzbaşı Fuat Doğu'ydu. CIA daha sonra bu eğitimlerin diğer MAH'çılara da uygulanması için İstanbul Emirgan'da bir okul kurdu. Okulun başına Fuat Doğu getirildi. CIA'den doğrudan para alma işini Behçet Türkmen başlatmıştı. Türkmen 27 Mart 1957'de görevden alındı. Onun yerine Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur getirildi. Korur daha sonra 1956'da telefonlarının dinlenildiğinin saptanması üzerine Menderes tarafından olayın soruşturulması ve teşkilatla ilgili ayrıntılı rapor hazırlaması için görevlendirilmişti. Bu araştırmada da görüldü ki dinleme istasyonlarını da CIA örgütlemişti. MAH'ın tamamen CIA'nin kontrolüne girdiği 27 Mayıs yargılamalarında ortaya çıktı. Yassıada yargılamalarında örtülü ödenek görüşürken MAH'ın CIA'den aldığı paralar da gündeme geldi. Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Salih Korur'un kasasından çıkan 261 TL'nin CIA tarafından verildiği ortaya çıktı. Korur, paranın CIA'den alındığını itiraf etti. Bir türlü MAH'ın kasasına giremediğini söyledi. 22 Aralık 1960, 1960/21 esas numaralı örtülü ödenek dosyası. Korur daha sonra CIA ile yapılan ortak istihbaratta masrafların yarı yarıya paylaşıldığını söyledi. Emirgan'da CIA'nin kurduğu MAH okulunun masraflarının da CIA tarafından karşılandığını anlattı. Mahkeme müşterek hizmet masraflarını bir yazıyla MAH'a sordu. MAH başkanı Ziya Selişik imzalı çok gizli cevap başka bir gerçeği daha ortaya çıkardı. Korur'un başkan vekilliği döneminde de Amerikalılardan para alınmıştı. Ahmet Salih Korur'un başkanlığa vekalet ettiği zamanda da müşterek çalıştığımız dostlardan eskiden olduğu gibi müşterek hizmetler konusunda yardımlar devam ettiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. MAH'ın 24 Aralık 1960 tarihli 21-240 sayılı yazısı. İleriki bölümlerde göreceğiz, Türkiye'nin Kıbrıs'taki milli çıkarlarını tamamen İngiliz sömürgeciliğine teslim eden hükümet, Orta Doğu ve Balkanlar'da ABD'nin jandarması rolüne soyundu. Şubat 1953'te Türkiye'nin inisiyatifiyle Ankara'da Balkan Anlaşması imzalandı. Nisan 1953'te NATO Konseyi Balkan Paktı'nı kabul etti. 50'li yılların ikinci yarısında Türkiye'nin Orta Doğu ülkeleriyle ilişkileri yoğunlaştı. Menderes'in Ocak 1955'teki Suriye ve Lübnan ziyaretlerini Şubat ayındaki Irak ziyareti izledi. 24 Şubat 1955'te Bağdat'ta Türkiye ile Irak arasında karşılıklı işbirliği anlaşması CENTO imzalandı. Pakta daha sonra İngiltere, Pakistan ve İran üye olarak katıldı. ABD ise gözlemci gönderdi. CENTO, bölge ülkelerinin birliğini ve çıkarlarını değil, ABD ve İngiltere'nin Türkiye'nin taşeronluğunda bölgeyi denetim altında tutmalarını temsil ediyordu. Türkiye'ye bölgede verilen rol, 15 Temmuz 1958'de ABD'nin Lübnan'a asker çıkarması olayında net bir biçimde ortaya çıktı. ABD, Lübnan'a müdahalelerinde incelik üstünü kullandı. Türkiye'nin dış politikası bölgemizde ABD taşeronluğuna oturtulurken, dünyada gelişen milli kurtuluş savaşlarına ve 3. Dünyacılığa sağırdı. Kore halkının milli kurtuluş mücadelesini bastırmak için ABD saflarında ateşe sürülen Türkiye, yine bu yıllarda Fransa ile aynı cephede Cezayir Kurtuluş Savaşı'na da tavır aldı. Böylece 50'li yıllarda karşı devrimci yükselişi yaşayan Türkiye'nin dış politikası bütünüyle emperyalizmin dümen suyuna girdi. 1950-1960 karşı devrim yükseliş yılları Bayer Menderes iktidarının devrim kanunlarının her biriyle teker teker oynadığı ve bunlarla yarıklar açtığı dönemdi. Demokrat Parti'nin 14 Mayıs 1950'de iktidar olduğu seçimlerden bir ay sonra meclisin ilk işi Türkçeleştirilmiş ezanın Arapça okunmasını kabul etmek oldu. Menderes bu kararın gerekçesini Atatürk döneminde devrimlere başlarken tutucu anlayışın yıkılması amacıyla atılması zorunlu adımların sonu olarak açıkladı. Böylece devrimler içinde sonun başlangıcı itiraf ediliyordu. Yavaş yavaş Cumhuriyet'in devrimci dönemindeki dünya işleriyle dinin birbirinden ayrılarak dinin vicdanlara bırakılması şeklindeki laiklik tanımı yerini din ve devlet işlerinin ayrılmasına bıraktı. Böylece toplumla bireyin yaşamına yeniden din kurallarının şekil vermesinin yolu açılıyor, laiklik deliniyordu. Ardından tarikatlar, cemaatler, tekkeler ve ağalık şeyhlik kurumları faaliyetlerini hızlandırdılar. Orta çağ ilişkileri toplumu yine örümcek ağı gibi sarmaya başladı. Bağımsızlık terk edilince laiklik de son buluyordu. Kasım 1951'de ilkokullarda din dersi artık ders programlarına alınıyordu. 1956'da ise ortaokullarda da din öğretimi yapılmasına karar verildi. 16 Haziran 1952'de hilafetin kaldırılmasına dair kanun değiştirilerek Osmanlı Hanedanı üyelerinden bazılarının yurda girmeleri kabul edildi. Devrim kanunlarından geri dönüş uygulaması milli eğitimin halkçı devrimci üzünün yıkılmasıyla birlikte yürütüldü. 1950'den önce darbelenmeye başlamış olan halkçı eğitimin kaleleri, köy enstitüleri 1954 yılının Ocak ayında kapatıldı. Yine o dönemde toplumsal eğitimin ve örgütlenmenin önemli kurumlarından halk evleri de Ağustos 1951'de kapatıldı. Öte yandan daha sonra birçok kontrgerilla tertibinde rol üstlenen komünizmle mücadele derneklerinin örgütlenmesine hız verildi. Birinci ayrımın sonu sayfa 23.